Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine vel akibetül müttekin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme eftah bil hayr ve ahtim bil hayr. Rabbi yesri ve la tuassir Rabbi temim bil hayr. Çok şerefli dinleyenlerim, hepinize tekrar tekrar selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Nesillerin ıslahı diye başlayıp devam ettiğimiz programımızın, eğitim bağlantılı programımızın en önemli, en hayırlı, en faydalı olan bölümlerini adeta seçerek, öne koyarak nesillere daha fazla faydalı olmak niyetiyle hep huzurlarına çıkıyorum. İnşallah bu konuşmalarımız, derslerimiz, sohbetlerimiz bir neslimiz için, anne babalar için, tüm eğitimlerimiz de söz sahibi olan öğretmenlerimiz için hayırlara vesile olur. Televizyonlarda, radyolarda, reklamlarda, ilanlarda siz de biliyorsunuz ki çok yüz kızartıcı sözler, ifadeler vardır. Bunlardan bir tanesi de gençlik bir defa yaşanır, özgürce yaşa ifadesidir. Şu cümle belki dikkatini çekiyor veya çekmiyor ama benim çok ama çok dikkatimi çekti. Gençlik bir defa yaşanır, özgürce yaşa. Kural, prensip, hüküm, bağlayıcı etkenler hiç olmaksızın özgürce yaşa. Bu harammış, bu helalmış, bu günahmış, bu sevapmış gibi ölçülere hiç riayet etmeksizin yaşa demektir. Ne yazık ki bu 70 milyon insanın gözünün içine baka baka ve bugün ülkemizde yaklaşık 16 milyon ergenlik çağını yaşamış olan gençlerimizin kulaklarına, gönüllerine bir nevi şeytani bir fısıldama gibi intikal ettiriliyor. Bu ülkede birileri yapıyor, birileri bozuyor. Yeni değil tabii yalnız. Kurulduğu günden beri, Adem Aleyhisselam'dan beri ve kıyamet kopuncaya kadar da hak batıl savaşı, iyilerle kötülerin savaşı, doğrularla yanlışların savaşı hep sürecektir. İşte bu mücadelede, bu mücadelenin en önemli noktasında biz eğitimi tercih ettik. Eğitim aracılığıyla tüm tahribatı, tüm yanlışlıkları, tüm hataları durdurmak için acaba denizden damlayan bir damla olabilir miyiz? Bunu ifade etmek istiyorum sizlere. Son zamanlarda kadın sağlığını temelden menfi yönden ilgilendiren ve çocuklarımızın dünyaya gelmeden evvel katlini, öldürülmesini deşifre yapan kürtaj konusunu gördük ekranlardan, yürüyüşlerden, kolluk kuvvetlerine güvenliği sağlamak isteyen polislere karşı gösterilen tepkiye baktık. Olayın neresinden bakarsak bakalım, biz nesillerin ıslahı bölümünde sizlere bir anne baba olarak, öğretmenler olarak ergenlik konusunu gündeme getirmeye karar verdik. Ergenlik konusunu enine boyuna artısıyla, eksisiyle, yanlışıyla, doğrusuyla gündeme getireceğiz. Nesillerin ıslahında çok önemli bir yer olan bu konunun bir anne tarafından, baba tarafından bilinmesi, öğrenilmesi, kavranılması önemli bir vazifedir. Öyleyse lütfen duyu organlarınızı, zihni yapınızı, dinleme kapasitenizi toparlayarak takdim edeceğim bu bilgi dokümanlarına, bu mesajımıza, dersimize, sohbetimize lütfen Allah için sahip çıkın. Biz bir sitenin sakinlerine konuşmuyoruz. 1500 tane bulunan öğrencinin okuldaki salonundaki öğrencilere konuşmuyoruz. 16 milyon insanı ilgilendiren bir konuyu gündeme getiriyoruz. Ergenlik, fıkıhta bülü kelimesini eş manada ifade eden bir kavramdır. Bülü, olgunluk demektir. Çocukluk devresini tamamlayıp ergenliğe geçiş demektir. Ergenliğe ulaşan genç, namaz kılmak, oruç tutmak gibi farzlarla sorumludur, yükümlüdür. Ergen, kişinin dinen mükellef sayılıp yetişkin insan statüsüne kazandığını ispatlayan bir dönemdir. Bu yaşta, yani ergenlik döneminde, bülü döneminde erkekler, gençler ihtilam olurlar. Kızlar ise adet görmeye başlarlar. Meslek bilgisinin farz olduğuna inandığınız ve inandığım gibi bu konuda hem gencimiz için kız ve erkek olarak hem de onların birinci derecede sorumlusu olan anne ve babalar için, eğitimlerini üstlenmiş olan öğretmenlerimiz için önemli, ciddi bir konudur. Öyleyse anneler, babalar ve tüm sorumlular olarak vazifelerimizi bir gözden geçirmeli ve üzerimize düşen vazifeyi yapmalıyız. Konunun mukaddime ön söz bölümünde size bir takım belgeler, bilgiler sunmak istiyorum ki bu bilgiler ve belgelerle gençliğimizin, ergenlik dönemini yaşayan gençliğimizin hassasiyetini, dikkat edilmesi gereken konularını hep beraberce el almak, özellikle de anne, baba ve eğitim sorumlularımız olarak lütfen sorumluluğumuzu bir daha gözden geçirmeyi önemle istirham ediyorum, rica ediyorum. 4 Şubat 2009 Ulusal Gazetelerin ürpertici bir başlığı atılmıştı. Üniversiteler depresyonda diyerek. Üniversite öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırma, gençliğin içler acısı haline geldiğini gözler önüne serdi diye başlayan yazıda, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nazan Bilgel hanımefendi şu belgeyi sundu kamuoyuna. Üniversite öğrencilerimizin %27.1'i depresyon hastalığında, %47.1'i anksiyete tutulmuş, yani kaygı verecek bir psikolojinin içerisinde, %27'sinde ise stres olduğu belirlendi diyordu öğretim görevlimiz. Şimdi üniversite öğrencisi, yani geleceğimizin ülkemizde, ülkemizin en önemli kurumlarında söz sahibi olacak, yetki sahibi olacak, işbaşı yapacak, görev üstlenecek üniversite öğrencilerimizin %27'si depresyon, %47'si kaygı, şüphe ve tekrar %27'sinde ise stres olduğunu beyan ediyor bir ilim adamı. Aynı paralelde 2004 yılında Nisan ayında Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok ama çok dikkat çekici bir açıklaması vardı. Hatırlarsanız sadece şiddet olayları kadına yönelik değil, okullarda da çok şiddet olayları söz konusu idi. Yani öğretmenini bıçaklayan, teneffüste veya pusuya yatırarak öldüren çok öğrencilere şahit olduk. İlgili bakanlık şu açıklamayı kamuoyuna sunmuştu. Okullardaki şiddet olaylarının temel çözümü aileleri eğitmekten geçmektedir diyordu. Yani konumuz o kadar önemli ki merkez adres aile. Merkez adres anneler ve babalar. Lütfen Allah için bir nişan merasimine, bir düğün merasimine, hatta gittiğimiz umrelere, haclara verdiğimiz önem kadar çocuklarımızın en önemli yaşı olan ergenlik dönemine de lütfen biraz daha ilgi duyalım. Heyecan duyalım. 13, 15, 16, 20 yaşına kadar gelen gençliğimiz bizim gündemimize bir umre kadar önemlidir. Girsin lütfen. Nişanlanma çağına gelen kızımızın nişan merasimine, düğün merasimine duyduğumuz heyecanı, ilgiyi ve alakayı lütfen kız ve erkek yavrularımızın ergenlik dönemine de yapmaya çalışalım. Olay bu kadar bitmiyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklaması 5 Ocak 2009 tarihi gazetelerde şöyleydi. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak her vilayette sorumlu kurumlarla irtibata geçerek acilen aile üzerine seminerler verilmelidir. Görülüyor ki devletin duyarlı her kurumu projeksiyonu adeta ailelere çevirmiş. Ey anneler, ey babalar, çocuklarınızı sadece beslemeniz, büyütmeniz kifayet etmiyor. Yeterli değil. Lütfen bu çocuklarınızın psikolojik dünyasına, fiziksel dünyasına, zihin dünyasına, gönül dünyasına da lütfen el atın dercesine bize bir uyarı, bir ikaz geliyor. Yine Ocak 2009 tarihli gazetelerde aileden sorumlu Devlet Bakanlığı'nın ürpertici açıklaması kamuoyuna yansımıştı. Diyordu ki bakanlık her yıl ülkede 500 bin adet evlilik gerçekleştirmekte olup bu evliliklerden bir senesi dolmadan ayrılan çift sayısı 100 bini bulmaktadır. 500 bin kişi evleniyor. Daha bir sene dolmadan bu 500 bin evliliğin 100 bini ayrılıyor, boşanıyor. Ve bu boşanmış olan ailelerden dünya gelen çocuklar nereye gidecek? Çocuk yuvalarına mı gelecek? Yoksa akrabaların yanına mı gidecek? Anne merhametinden, baba otoritesinden mahrum olarak büyüyen bu çocuklarımızın ergenlik döneminin, büluğ döneminin bu ülkeye, bu topluma, ekonomiye hangi bölümde, hangi noktada zarar getirdiğini maddi ve manevi olarak hiç düşündük mü değerli kardeşlerim? Son bir haber. 2007 yılında %99'u Müslüman olarak tarifi yapılan bu ülkemizde 154 bin aile boşanmıştır. Ulusal yayın yapan tüm televizyonlar ve gazeteler bunu ortaya koymuştu. Öyleyse biz bu ürpertici bilgileri dokümanlar olarak verdikten sonra tekrar sizlerin o engin gönüllerine saygı duyarak şu ergenlik ve büluğ dönemi demiş olduğumuz çocuklarımızın o yaşlarındaki gelmiş olduğu seviyeye yönelik anne babaların hatta toplumun eğitim kurumlarının nasıl bir hassas tavırla yaklaşabileceklerini yine bilgilerle sizlere sunmaya çalışacağım. Bir anne ve baba olarak, bir öğretmen olarak, bir okul idarecisi olarak rica ediyorum ki her öğrenciyi, aynı yaşta bulunan her çalışan esnaf genci 7 tane tehlike kuşatmıştır. 7 tane kuşatılmış tehlikeli konularla, olaylarla çocuklarımız, gençlerimiz baş başa, karşı karşıyadır. Önce bunlardan sizlere takdim edeceğim bilgileri ki ergenlik döneminin ciddiyetini, önemini kavramadığımız müddetçe bu konuya maalesef eğilemeyeceğiz. Ya haftalık verilen cuma hutbeleri veyahut okullardaki din ve ahlak derslerinde 40'ar dakikalık verilen derslerle eğer kız ve erkek evlatlarımızın ergenlik dönemini kaza geçirmeden geçirileceğine inanıyorsanız bu bir hayalciliktir. Okuldaki öğretmen kadar, camideki imam kadar daha fazla sorumluluk annenin ve biz babalarındır. Çocuklarımız bekleyen en önemli tehlikeden bir tanesi ideolojidir. Fertlere bir dünya görüşü sağlayan düşünce ve eylem bütünüdür. Ya bu hayırdır veya şerdir. İdeolojik yapısıyla ya doğruları tercih edecek veya batılı veya yanlışı tercih edecek. Çocuğunuzun büluğ döneminde kendisini kuşatmış olan 7 tehlikeden bir tanesi ideoloji. İkincisi siyaset. Politika yani. Çocuğunuz herhangi bir siyasi partinin prensiplerine mahkum olacak. Parti aracılığıyla hayata bakışı değişecek. Ya doğru olacak veya yanlış olacak. Ya yolda yürürken büyüklerine saygı duyacak veyahut da yolda giderken yolda yürüyenlere bomba atacak. Hiç belli olmaz. Yarın geleceğinde çocuğunuzun yol ayrımında hangi yolu tercih edeceğini siz bilemezsiniz. Bileceğiniz tek şey çocuğunuza büluğ döneminde ciddi ama çok ciddi yatırımlar yapmış olmanızdır. Üçüncü kuşatıcı olan tehlike medyadır. Gençleri bekleyen potansiyel tehlike haline gelmiştir. Yani öyle bir noktaya kadar gelmiş ki arkadaş olarak, efendim söyleyeyim, gıda olarak her şey çocuğumuz için bir medyadır. Görsel ve işitsel olan yayınlar artık sansürsüzce yüz kızartıcı olaylar, görüntüler, bilgiler, belgeler çocuklarımızın artık hayatında, günlük hayatında olmazsa olmazlar noktasına girmiştir. Yine öğrencilerimizi, gençlerimizi, çocuklarını bekleyen bir başka tehlike arkadaş çevresidir. Arkadaşın kötüsü, emin ol ki bir gencin başına gelebilecek kötülüklerin en kötüsüdür diyor Ali Fuat Başgil merhum. Arkadaşın kötüsü şuna inan ki diyor ey anne baba veli, çocuğunuzun başına gelebilecek kötülüklerin en kötüsüdür. Bu kötülük ne içkiye benzer ne kumara benzer. İşte o içki ve kumar kötülükleri de bu arkadaş tarafından verilmektedir diyor. Beşinci kuşatacak tehlike cinsellik. Kitle iletişim araçlarının kötü kullanımı gençleri bugün cinsel kirliliğe sürüklüyor. Lütfen. Sabah kahvaltısını yaptırmak istemiş olduğunuz çocuğunuzun hadi yavrum lavaboya git elini yıka veya yemek yedikten sonra hadi güzel kızım benim lavaboya git elini yıka demedeki hassasiyetinizi lütfen lütfen çocuklarınızın, gençlerimizin cinsel kirliliğinin nasıl temizleneceğini de hesaba katın. Sokaktan, bürosundan, ofisinden gelen çocuğunuzun kirli elleriyle sofraya oturmamasını duyarlılık kimliğinde isteyen anne babalar acaba çocuklarının cinsel kirliliğini nasıl, nerede, ne şekilde, kiminle, kimlerle temizleyecektir? Unutmayın ki biz geçici bir dünyada yaşıyoruz. Sulhümüzden gelen bu çocuklarımız bir gün karşımıza mutlaka ya davalı olarak, davacı olarak çıkacaklardır. Bu çocuklarımız yüzünden Allah Resulü'nün mübarek yüzünü de görebiliriz, mübarek yüzünü görmeyebiliriz. Bu çocuklarımız sebebiyle bakarsınız yol ayrımında yolumuz cennete de uğrar, cehenneme de uğrar. Bu kadar ciddi, önemli, mutlak bir ahiret gerçeğini hesaba katarak lütfen dünya hayatımızın her bölümüne bir çeki düzen verelim. Dünya bizim için başıboş olan bir hayat olmasın. Ne kendimiz başıboş olalım, ne de dünyayı bizim dışımızdaki insanların emir ve komutasına teslim edelim. Çocuklarımızı bekleyen bir başka tehlike sigara, uyuşturucu, alkol. Bu alışkanlıklar gençte bulunduğu yaştan üstün görünme hevesine götürüyor çocuklarımızı. Şimdi başlatmış olduğumuz bir ideoloji tehlikesinden gele gele nereye geldik? Sigaraya geldik. Bir taraftan devlet el atmaya çalışıyor. Dumansız hava reklam ve ilanlarıyla bir toplumun sağlığını korumak için mücadele yapıyor. Öbür tarafta çok özür diliyorum, camide namaz kılarak çıkmış gelmiş olan baba mutfağında çakıyor çakmağını, yakıyor sigarasını. 10 yaşında, 3 yaşında sulbünden gelen yavrusunun gözünün önünde sigara tellendiriyor. Bunu nereye koyacaksın Allah aşkına? Devletin dahi kontrolde aciz kalmış olduğu bir dumansız havaya gösterdiği hassasiyeti siz kendi sulbünüzden gelen çocuğunuza göstermiyorsanız çok yazık ediyorsunuz. Hem kendinize hem de çocuklarınıza. Ben çok arkadaşlarıma burada özel bir rica bulmuştur. Ya bırakamıyorsanız bu sigarayı, hiç olmazsa gidin tuvalete mi, balkona mı çıkın, çocuklarınız görmesin lütfen. Ey baba, ey veli, ey öğretmen kardeşim. 11 yaşındaki çocuk teneffüste veya okulun kuytu bir yerinde veya evinin görülmez bir yerinde sigara içtiğini gördüğünde niye ceza veriyorsun? Peki ceza verdiğin bu olay o kadar kötü de niçin sen içiyorsun? Ey baba, 8 yaşında 7 yaşına gelmiş olan çocuğunun cebinde sigara paketini gördüğün zaman niçin çocuğunu tokatlıyorsun ey sigara içen baba? Bir gün ahireti de sana böyle diyecekler, merak etme. Madem kötüydü, kötü örnek olarak görüyordun, sen niçin kötü örnek oldun demezler mi sana? Hafif gelir, basit olur ama bunun sonu uyuşturucuya doğru gidiyor. Kötü alışkanlıklara doğru gidiyor. Alkola kadar gidiyor. Yani illa çocuğunu el atman için sallana sallana sarhoş sarhoş evinin dış kapısının ziline basması mı gerekiyor? Değerli kardeşlerim, lütfen şu örneklerimden dolayı kızmayın bana. Sizlere olan sevgimden dolayı, sizlere olan güvenimden dolayı bu ülkeye doğru yatırımlar yapmak imkanına sahipken bu yavrularımızı yapmış olduğumuz bu duyarsız, ilgisiz, örneksiz tavırlarımız bir gün bize farklı boyutlarla geri dönecektir. Ne demişler? Rüzgar eken fırtına biçer. Şimdi biz adeta rüzgar ekmeye ya vesile oluyoruz veyahut da bunun gafilliğini yaşıyoruz. Ve yedincisi müzik. Yani çocuklarımızı, ergenlik dönemine girmiş olan yavrularımızı tehlikeyen, bekleyen acı tehlikelerin sonuncusu, özet olarak yedincisi ise müzik. Günümüzün müziği genci müzik dinlemede bağımlı hale getirmektedir. Bir takım meşrubatlar nasıl çocuğumuzu bağımlı hale getiriyor? Ondan sonra hemen biraya yöneliyor. Bira bağımlılığından sonra alkole yönelmiş olduğu gibi günümüzdeki kontrolsüz, denetimsiz müzik çocuğumuzu bir bağımlılık hastalığına doğru götürüyor. İşte bunlar bizim önem verdiğimiz, değer verdiğimiz, sizlerin de değer vermesini istediğimiz temel ön bilgilerdir. Bu bilgileri verdikten sonra sizlere ergenlik konusunu inşallah geniş boyutuyla ele alacağım yalnız. Belki bu 3-4 ders devam edecek. Belki bitiremeyeceğim. Nesillerin ıslahı seri konuşmalarımın en fazla bölümünü teşkil eden galiba bu konu olacaktır. Yani ergenlik konusu. Yani büluğ konusu. Yani ülkemizde 16-17 milyon gencimizi ilgilendiren bir konu. Ergenlik dediğimiz zaman değerli babalar, anneler, tüm eğitimci kardeşlerim, 12 ile 21 yaş arasındaki yaşı yaşayan gençleri hep gözümüzün önüne getirelim. Bu bazen 11'e düşer, bazen 18'e iner. O ayrı bir konu ama şöyle 12 yaşla 25-21 yaş arasında geçen 9 yıllık, 9 senelik bir anne babanın fedakarlığını, gönül fedakarlığını, zihin fedakarlığını, kültür fedakarlığını sizlere anlayacağımız bir dil ile, bir üslup ile kıvama sokup takdim etmeye çalışacağım. Ergenlik dönemi çocuklarımızın bir fiziksel yapısını, yani ben nasıl şu anda ekrandan görüyorsunuz ya, yani tepeden tırnağa görmüş olduğunuz bir insanın görüntüsüne fiziksel yapı derler. Çocuklarımızın fiziksel yapısını, bir de göremediğimiz bir dünyası vardır. Psikolojik yapısı, manevi yapısı, ruhsal yapısını ve sosyal yapısını ilgilendiren en önemli bir konudur ergenlik dönemi. Aynı zamanda bu dönem bir geçiş dönemidir. Geçiş döneminin içerisinde iki dönem daha vardır ki birbirinin içerisine girmiş zincir halkası gibi: fırtınalı dönem ve stres dönemidir. Buyurun. 9 ay karnımızda anneler olarak taşıdığımız, ölüm sancı içerisinde doğurduğumuz, 2 sene süt emzirdiğimiz, 11-12 yaşına kadar sırtını sıvazladığımız, bakmaya doyamadığımız, koklamaya kıyamadığımız ve bize ait olan nimetler içerisinde en fazla üzerinde duracağımız temel olan adres çocuklarımızdır. İşte o çocuklarımızın buzdolabında yediği önünde, yediği arkasında demiş olduğunuz gıda maddelerini, terzi bağlantılı, konfeksiyon bağlantılı giyimlerini, giysilerini, elbiselerini, hatta ve hatta imkanlarınız geliştikçe aldığınız bisiklettir, hatta ve hatta 4 tekerlekli arabalarınızı saygıyla karşılarken lütfen çocuğunuzun psikolojik yapısını, sosyal yapısını ilgilendiren bu ergenlik dönemini onu evlendireceğiniz bir konu kadar, dünyaya gelecek bir yavrunuzu beklemedeki heyecan kadar el almazsanız bu konuyu maalesef anlayamazsınız ve bu konuyu hak ettiği şekilde çocuklarınıza uygulayamazsınız. Öyleyse konumuzun bu ciddi olan bölümünü şöyle bir düşünün, taşının Allah için, konuyu sizlere getirip takdim etmekle beraber konuyu bitirmiyorum biliyorsunuz. Hep virgül koyuyorum. Cümle bitiminde nokta konur. Cümlenin devamında ise virgül konur. Ergenlikle alakalı nesillerin eğitimi konusunun bu bölümünü farklı versiyonlarla, farklı bölümlerle sizlere inşallah takdim etmeye çalışacağım. Ve dersimin son noktalarına zaman olarak geldim. Bu son bölümlerinde her zaman olduğu gibi sizi bazı fıkhi bilgilerle buluşturmak istiyorum. Çünkü İmam Malik Hazretlerinin bir sözü vardır, her zaman söylerim. Bir daha hatırlatayım şimdi, belki ilk defa bizi şu anda dinleyenler vardır. İmam Malik diyor ki, büyük ilim ehli mesleği imamımız, Allah şefaatine mazhar kılsın. Ahlak, edep, tasavvuf bilgisiyle ilgilenir, fıkhı terk ederseniz zındıklık yapmış olursunuz. Fıkhı hayatınızı ilgilendiren temel konuları öğrenir de ahlak, edep ve tasavvufi sahayı ihmal ve ihlal ederseniz sizi bekleyen tehlike fasıklıktır diyor. Yok. Hem hayat tarzını ilgilendiren fıkhi kaideleri fıkhı, hem de ahlak, edep ve tasavvufu ikiz kardeş haline sokacak olursanız gerçeği bulursunuz, gerçeğe kavuşursunuz diyor. İşte her dersimden sonra benim 3-5 tane sizleri fıkhi kaidelerle buluşturmamın altında İmam-ı Malik Hazretleri'nin bu sözü yatmaktadır. Ve şimdi bu güzel insanın, saygınlığımı duymuş olduğum güzel insanın bu güzel sözünün hareket ederek bakalım bu dersimin sizlere yansıyacak fıkhi kaideleri nelerdir? Camilerde hastalık dolayısıyla ağzı kokan insanlar en geri safta namaza durmalar gerekir demişlerdir. Ola bazı insanların ağzı kokar. Hatta ağız kokusu fıkıhta boşanmalara kadar gidiyor. Bakımdan ağız kokusu bir, yediğimiz yemeklerle alakalıdır. Ağzımızdan giren her şeyi ilgilendiren kokuyla ağız kokar. Veyahut da bu mide bağlantılıdır. Ha, mide bağlantılı bir koku varsa bunu tıbben tedavi etmek imkanı vardır. İkincisi, yok, bizim elimizde olan yediğimiz gıdalarla, meşrubatla ilgili ise bunun tedavisi gayet kolaydır. Ağzımıza karanfil alarak, mesela domatesi rendeleyin, içerisine maydanoz koyun, biraz da limon suyu akıtın, bir iki kaşık ağzınıza alın, ağzını billur gibi kokar, pırıl pırıl. O zaman da caminin en ön safına gider, namaz kılarsınız. Ağzınıza bakmıyorsunuz. Ağzının kokusuyla ilgilenmiyorsunuz. Bu ağız kokusu yarın yattığınız zaman hanımınızın burnundan girdiği zaman bu bir eziyettir. Peygamberimiz ne buyuruyor? Müslümana eziyet vermek haramdır diyor. Sen nasıl bu sigara kokusuyla başını yastığa koyabilirsin? En azından git lavaboya, ağzını mısvakla, fırçala, demiş olduğum terkibi yap. O senin din kardeşin, hayat arkadaşın. Saygılı olmak budur. Bir erkek hanımına saygılı oluyorsa, bir hanım da saygılı olursa erkeğine, önce bu ağızlarındaki bu kokuyu aşmaları gerekir. Kokuyu halletmeleri gerekir diyorum. Güzel koku varken niçin ağzımızdan pis koku çıkmış olsun? Bir başka konuya geleyim şimdi. Biliyorsunuz yaz mevsimlerinde düğünler daha çok olur. Düğünlerde imkanı olanlar da yemek verirler. Düğün yemeklerine davet edilecek birinci sıradaki insanlar fakirlerdir. O mahallenizde ulaşabildiğiniz birinci derecede davet göndereceğiniz, davet edeceğiniz insanlar fakirlerdir. İkinci sırada olanlar ise komşularınızdır. Daha sonra diğer eş, dost, arkadaşlarınızdır. Bak, fıkıh böyle dizayn etmiş. Yoksa Resulullah Efendimizin bir sofra ki zenginlerin çağrılıp fakirlerin çağrılmadığı sofraya bereket de inmez, rahmet de inmez, lanet eder. Biz bu konuya son zamanlarda riayet etmemeye başladık. İstirham ediyorum, rica ediyorum. Son kez söylüyorum bunu. Düğün yemeklerine davet kartı bastıran kardeşlerim, bu davet kartlarını ilk defa fakirlere gönderecekler. Onları yemeğe davet edecekler. İkinci sırada komşulara çağıracaklar. Üçüncü sırada arkadaşını yine çağır. Eşini çağır, dostunu çağır. Bunu engelleyen yok. Sen birinci sırada böyle arabası var, modelli, imkanı yerinde, zenginleri göze gönlüne takıp da fakiri, muhtacı eğer devre dışı tutacak olursan peygamber de seni devre dışı tutar. Ha bunu unutma. Rabbim de seni devre dışı tutar. O fakir, muhtaç demiş olduğunuz insanların belki duası hürmetine biz imkanlar ticaretimizi, ciromuzu yapıyoruz. Bunu niye gözden ve gönülden çıkarıyoruz? Fakirlik bir suç değildir. Fakir olmak bir noksanlık değildir. Çalmak bir noksanlıktır. Devletin hazinini boşaltmak bir arızadır, sıkıntıdır, aşağılıktır. Fakirler bize olan bir hak emanetidir. Onlar yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Allah biz onlara üzerimizdeki yüzleşen vazife yapmakla en güzel nimeti gerçekleştirmiş oluyor. Çünkü o fakir ve muhtaçların Allah'ın bize vermiş olduğu imkanlarda hakları vardır. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Son bir fıkhi kaideyle bu dersimi de virgülle kapatmak istiyorum. Son zamanlarda böyle salonlarda, toplantı yerlerinde kalabalığa hitap etmeden evvel selam veriliyor. Yani çıkıyor, "Esselamu aleyküm" diyorlar. Şimdi böyle bir usul hatalıdır veya noksandır. Kalabalığa hitap edecek insan şartlara göre tabii önce besmele çeker. Hamdele söyler, salvele yapar. Yani Bismillahirrahmanirrahim diye başlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin der. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammed Aleyhisselam der. Şafiler İmam Efendi Cuma günü hutbeye çıktığı zaman daha yerine oturmadan Esselamu Aleyküm diye bir selam verir, yerine otururlar. Şimdi biz salonlarda veya böyle konferanslarda konuşmaya başlarken yapıyoruz. Selamun aleyküm, Allah'ın selamı üzerine olsun diye başlıyoruz. Evet, onu söyleyelim. Velakin önce bizim yapacağımız işlem besmele, hamdele ve salveledir. Eğer siz derseniz ki ya bunlar basit basit konulardır. Yani bunlar yani ciddi mevzular değil derseniz buna katılmam mümkün değildir. Çünkü bu tavırlara katılmak dine yapılan en büyük haksızlıktır. Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu lahikasını okursanız orada bir ifadesi geçiyor. Ey Kastamonu ahalisi, bir aydır oruç tuttuk, teravihler kıldınız, bunu yaptınız, bunu yaptınız ama fereç, zafer hala gelmedi. Gelmez çünkü ibadetlerinize bid'at karıştırdınız diyordu. Bid'at olduğu yerde bereket olmaz. Bunlar bid'attır. Ha, doğrusu nedir? Besmele, hamdele ve salveldir. İster içinden söyle duyabilecek kadar münasip açıktan söyle. Bunda gücenecek, alınacak, efendim böyle korkulacak bir şey yok. Ne diyorsunuz? Allah, peygamber ve salavat diyorsunuz. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Bir sonraki forumda buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, değerli insanlar.